Ayrım 2. Birinci sayfa. Birinci bölüm. Giriş. İnsan davranışlarının altında yatan temel nedenleri bulmaya çalışan, bilimsel çaba olarak tanımlanabilen psikolojinin kökleri antik çağa kadar dayanır. Bugün psikologların yanıt aradığı kim sorular, 2000 yıl önce de filozoflar tarafından tartışılmaktaydı. Psikolojinin felsefeden koparak ayrı bir disiplin haline gelmesinin başlangıç noktası ise Wilhelm Wundt'un ilk psikoloji laboratuvarını kurduğu tarih olan 1879 yılı olarak kabul edilmektedir. Parantez içinde Fencher 1990. İlerleyen yıllarda insan davranışlarının nasıl inceleneceği konusunda farklı yaklaşımlar ortaya çıkmış ve bu konuda farklı görüşleri benimseyenler arasında ciddi anlaşmazlıklar, hatta ateşli tartışmalar yaşanmıştır. Parantez içinde Morgan 1977. İlerleyen yıllar birbirinden farklı yaklaşımların yanında farklı çalışma alanlarının da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Günümüzde psikolojinin önemli çalışma alanlarından biri de kişilik psikolojisidir. Parantez içerisinde Morgan 1977, Morris 1991, Cüceloğlu 1993. Kişilik psikolojisinin temel amacı insanların davranışlarının nedenlerini ampirik ve bilimsel bir perspektifle açıklamaktır. Parantez içerisinde Hegel ve Ziegler 1992. Kişilik psikolojisi insanların kendilerine özgü davranış, düşünce ve duygu biçimleriyle ilgilenir. Günlük yaşam içinde kendisi ve çevresiyle her an etkileşimde bulunan birey, bu etkileşimlerde bulunurken kendine özgü duygu, düşünce ve davranış özellikleri sergiler. Kişiye özgü bu duygu, düşünce ve davranış özelliklerinin incelenmesi, kişilik psikolojisinin temel çalışma alanıdır. İnsan davranışlarını inceleyen uzmanların yanıt aradığı temel sorulardan biri de davranışlarımızın içinde bulunduğumuz durum tarafından mı yoksa sahip olduğumuz kişilik tarafından mı biçimlendirildiğidir. Bu sıkça tartışılan bir konu olmakla birlikte günümüzde kabul gören yanıt hem içinde bulunduğumuz durumun hem de kişinin kendisinin davranışlarının biçimlenmesinde etkili olduğudur. Günümüzde daha çok durumun davranışlarımızı nasıl etkilediği ve davranışların kişiyi nasıl yansıttığı üzerinde durulmaktadır. Parantez içerisinde Berger 2006. Kimlik psikologlar insanların çevreden gelen taleplere genel olarak nasıl tepki verdiği konusuyla ilgilenirler. Bu araştırmacılar aynı durumda bulunan herkesin aynı şekilde tepki vermediğini belirtmekle birlikte temel hedefleri insanların çoğunun ne yapacağını tanımlayan davranış modelleri geliştirmektir. Bu, psikolojinin bir başka alt dalı olan sosyal psikolojinin ilgi alanıdır. Kişilik psikolojisi, bir diğer uzmanlık dalı olan sosyal psikoloji ile yakından ilgilidir. Her iki uzmanlık dalı da insan davranışlarının nedenlerini incelerler. Ancak sosyal psikoloji, belli durumlar karşısında tüm insanların vereceği ortak tepkileri incelemeye yarayan yöntemler kullanarak bazı genel tepki kalıplarını belirlemeye çalışır. Kişilik psikolojisi ise aynı durumlarda insanların birbirinden farklı davranışlar sergilemesinin, diğer bir deyişle bireysel farklılıkların incelenmesini amaçlar. Kişilik psikolojisinin temel hedefi insanlar arasındaki bu farklılıkları incelemektir. Neden bazı insanlar içe dönükken bazıları dışa dönüktür? Neden bazı insanlar daha sosyalken diğerleri daha yalnızdır? Bazı insanlar neden depresyona daha yatkındır? Bu gibi sorular kişilik psikolojisinin yanıtlamaya çalıştığı sorulardır. Ancak bu anlatılanlar kişilik psikologlarına davranışlarının biçimlenmesinde, içinde bulunan durumun etkilerini yok saydıkları şeklinde yorumlanmamalıdır. Kişilik psikolojisi, bir bireyin belli durumlarda nasıl ve neden öyle davrandığını inceleyerek o kişiyi diğerlerinden ayıran farklılıkları, yani onun kişiliğini incelemeyi hedeflemektedir. Kişilik nedir? Sıkça kullanılan bir sözcük olmasına ve bilimsel olarak incelenmesine ve açıklanmasına yönelik farklı yaklaşımların bulunmasına rağmen, kişilik sözcüğünün psikologlar arasında üzerinde anlaşmaya varılmış genel bir tanımı yoktur. Aslında kişiliğin nasıl tanımlanacağı ve psikolojinin bu alt dalının hangi konuları kapsayacağı da kişilik psikologlarının devam eden tartışmalarındandır. Kişilik sözcüğü günlük dilde de oldukça sık kullanılır. Bir kimsenin kişiliksiz olduğunu ya da onun harika bir kişiliği olduğunu söylemişliğimiz ya da böyle ifadeleri duymuşluğumuz vardır. Günlük dildeki bu kullanım biçimiyle kişilik sözcüğü, diğerlerinin bizim üzerimizde bıraktığı izlenimi aktarmaya yarayan değerlendirici bir nitelik taşımaktır. Bu şekilde belirtilmeye çalışılan şey, o kişinin birlikte olunmak istenebilecek, etkileşime girilmek istenebilecek bir kişi olup olmadığıdır. Kişilik sözcüğünün günlük dildeki bir diğer yaygın kullanım biçimi ise betimleyici bir nitelik taşımaktadır. Bu kullanım biçiminde kişilik sözcüğü bir sıfatla birlikte kullanılır ki kullanılan bu sıfat sözü edilen kişinin en göze çarpan özelliğidir. Örneğin bir kimsenin saldırgan bir kişiliği ya da uyumlu bir kişiliği olduğu söylendiğinde kastedilen şey o kişinin bizim dikkatimizi en çok çeken özelliğinin bu olduğudur. Kişilik psikolojisi açısından kişilik sözcüğü günlük dildeki bu kullanımlarından çok daha kapsamlı ve farklı bir şekilde kullanılır. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bu kapsamlı tanımların içeriği konusunda bir anlaşma söz konusu değildir. Alport'un parantez içerisinde 1937 gerçekleştirdiği literatür taramasında 50 civarında farklı kişilik tanımına rastlamış olması bu durumun çarpıcı bir göstergesidir. Her ne kadar üzerinde söz birliği edilmiş ortak bir tanım olmasa da yapılan kişilik tanımları içinde ortak olan kimi öğelerin belirlenmesi mümkündür. Parantez içerisinde Hijel ve Ziegler 1992. Literatür incelendiğinde yapılan tanımların çoğunda bireysel farklılıkların öneminin vurgulandığı görülmektedir. Bu anlamda kişilik bir kimseyi diğerlerinden farklı kılan kendine ait nitelikleri temsil eder. Bunun yanında bir kimseyi diğerlerinden ayıran özel nitelikler ya da nitelikler bütünü ancak bireysel farklılıkların incelenmesi yoluyla anlaşılabilir. Tanımların çoğunun içerdiği bir başka ortak öğe, kişiliğin bir çeşit kuramsal, parantez içerisinde hipotetik, yapı ya da organizasyon olarak ele alınmış olmasıdır. Açık ve gözlemlenebilir davranışlar, kişilik tarafından organize edilmekte ve bütünleştirilmektedir. Diğer bir deyişle kişilik, davranışsal gözlemle elde edilen anlam çıkarmalara dayanan bir soyutlamadır. Literatürdeki kişilik tanımlarının çoğu dikkati, kişiliği yaşam öyküsü ya da gelişimsel perspektife incelemenin önemini çeker. Kişilik, genetik ve biyolojik eğilimleri, sosyal deneyimleri ve değişen çevresel koşulları içeren iç ve dış etkilere bağlı evrimsel bir süreci temsil etmektedir. Tanımların çoğunun içerdiği bir diğer ortak öğe de kişiliği, kişinin tutarlı davranış kalıplarını açıklayan özellikler bütünü olarak yorumlamalarıdır. Bu durumda kişilik zamana ve durumlara karşı sabit ve süreyendir. Zamandan zamana ya da durumdan duruma kişi içinde sürekliliği ifade eder. Literatür incelendiğinde kişilik kuramcılarının kendi kuramsal yaklaşımları doğrultusunda farklı vurgular yaparak kişiliği farklı şekillerde tanımladıkları görülse de kişiliği konu eden genel yayınlarda yukarıda söze edilen ortak öğeleri vurgulayan birbirine oldukça yakın kişilik tanımları olduğu da bir gerçektir. Bu bağlamda kişiliği, bireyi diğerlerinden ayıran, bireye özgü, tutarlı ve yapılaşmış özellikler bütünü olarak tanımlamak mümkündür. Bu tanımın bazı yönleri üzerinde durarak kullanılan terimleri gözden geçirmekte yarar var. Tanımda kişiliğin bireyi diğerlerinden ayıran, kendine özgü özellikler bütünü olarak açıklanmasının nedeni, kişilik derken kastettiğimiz şeyin bireyi başkalarından farklı kılan özellikler olmasıdır. Bu anlamda diğer insanlarla ortak olan yönlerimiz değil, bizi biz yapan ve diğerlerinden ayıran bir özgü özellikler bütünü vurgulanmaktadır. Bu özelliklerin bazıları tüm insanlarda ya da bir grup insanda bulunuyor olabilir. Ancak bunların oluşturduğu örüntü kişiye özgüdür. Tanımda yer alan önemli bir diğer vurgu da tutarlılıktır. Tutarlılıkla zaman içinde o kişinin benzer durumlarda davranışlarının pek değişmediği vurgulanmak istenmektedir. Örneğin bugün dışa dönük olan bir insanın ileride de dışa dönük olması beklenir. Ya da okulda rekabetçi olan bir öğrenci ileride iş yaşamında da rekabetçi olacaktır. Hatta onun bu rekabetçiliği sporda ve oyunda da kendisini gösterebilecektir. Tutarlılık, kişinin kaçınılmaz bir biçimde her zaman ve her durumda aynı şekilde davranacağı anlamına gelmemektedir. İnsan, kişiliği doğrultusunda içinde bulunduğu duruma uygun şekilde tepkiler verme becerisine sahiptir. Ancak davranışlarımız yalnızca içinde bulunduğumuz duruma verdiğimiz tepkilerden ibaret değildir. Diğer bir deyişle, kişinin davranışlarında kişiliğine bağlı bir tutarlılık beklememiz doğaldır. Yaptığımız kişilik tanımı içinde yer alan önemli bir başka vurgu da, bireyi diğerlerinden ayıran bu özelliklerin yapılaşmış bir bütün olmasıdır. Burada kastedilen şey, kişiliğin çok sayıda özellikten oluşan bir sistem olduğu ve sistemi oluşturan bu özelliklerin birbirleriyle ilişkili ve bireye özgü bir örüntü oluşturduğudur. Diğer bir ifadeyle, kişilik özellikleri birbirleriyle uyum içinde ve tutarlı bir örüntü oluştururlar. Kuram nedir? Kuram, parantez içerisinde teori, sözcüğü genellikle anlamı tam kavranmadan ve çoğunlukla da yanlış bir biçimde kullanılan ya da anlaşılan bir sözcüktür. Kimi zaman kuram sözcüğü gerçek ya da hakikat sözcüklerinin karşıtı olarak kullanılır. Ancak böyle bir yaklaşım, kuram ve hakikat sözcüklerinin bilimsel yöntem içindeki anlamlarından oldukça uzaktır. Bilimsel yöntem açısından kuramlar, araştırmalar yapmaya ve elde edilen gözlemleri organize etmeye yarayan araçlardır. Gerçeklik ya da hakikat ise bilimin kapsam alanının dışında kavramlardır. Bilimsel nitelikli bir kuram, olguları açıklamak üzere araştırmacı tarafından oluşturulmuş, birbiriyle ilişkili bir dizi kavram ve varsayımdan oluşan ve araştırmacıların tümden gelim yöntemini kullanarak sınanabilir hipotezler geliştirmelerini sağlayan kavramsal bir sistemdir. Bu tanımı biraz daha açacak olursak, her şeyden önce kuram, gerçeklik hakkında doğru mu, yanlış mı olduğu bilinmeyen, kanıtlanmamış bir tahmindir. Kuramlar, daha kesin bilgilere sahip olmadığımız durumlarda gerçekliği anlama, açıklama ve yordamada rehber görevi görürler. Kuramda yer alan önermeler, geçerliği kanıtlanmış hakikatler değil, geçerli olduğu varsayılan iddialardır. Bu, sınamaksızın geçerli varsayma yaklaşımı yalnızca bilişsel yöntemin bir uygulama basamağı olarak işlev görür. Ancak bu iddiaları hiçbir zaman sınamadan olduğu gibi doğru kabul etmek değil, bilimsel yöntemle sınanabilir hipotezler oluşturabilmek için geçici olarak doğru kabul edilmiş genellemeler oluşturmaktadır. Bu sayede gerçeklik hakkında araştırmacı tarafından oluşturulan bu açıklama çabası, bilimsel yöntemle doğrulanabilecek ya da yanlışlanabilecektir. Bir kuram, kuramcı tarafından geliştirilen ve kavram olarak adlandırılan bir dizi terim ve ilkeyi içerir. Kuramcı da yazar ya da mucit gibi yaratıcı bir eylem geliştirmektedir. Ve diğer disiplinlerdeki yaratıcılar gibi o da kendisinden önceki öncülerin çalışmalarından faydalanır ve kuramını bu çalışmaların üzerine kurar. Kuramın mantıksal olarak tutarlı olabilmesi için kavramların karşılıklı olarak ilişkili olmaları gerekir. Terimleri ve ilkeleri tanımlayıp açıklamanın yanı sıra kuramcı, onların birbirleriyle uyumlu bir biçimde nasıl tutarlı bir bütün oluşturduklarını da göstermelidir. Bu anlamda tek bir varsayım kuram olamayacağı gibi, birbiriyle ilişkili olmayan ya da tutarsız olan bir dizi varsayım da kuram sayılmayacaktır. İç tutarlılık ve yalın bir anlatıma sahip olma özelliği taşımanın yanı sıra, iyi bir kuramın yerine getirmesi gereken bazı işlevler vardır ve bunlar dört grupta toplamak mümkündür. Betimleme. İnsan davranışı şaşırtıcı derecede karmaşık olduğu için faydalı bir kuram bize bu karmaşadan kurtulmamızda yardımcı olmalıdır. Uygun tanımlamalar sağlamalı, çok büyük miktarda verileri organize etmeye yarayan bir çerçeve oluşturmalı ve dikkati önemli konulara odaklamalıdır. Açıklama. İyi bir kişilik kuramı, olgu, parantez içerisinde fenomen, hakkında açıklamalar getirmelidir. Kişilikteki bireysel farklılıkların nedeninin ne olduğu, niçin bazı insanların diğerlerine göre daha patolojik özelliklere sahip olduğu gibi önemli sorulara yanıt verir nitelikte olmalıdır. Yordama. Bir kuram aynı zamanda yordamalarda da bulunmalıdır ki bu sayede değerlendirilebilmeli ve geliştirilebilmelidir. Birçok psikoloğa göre bir kuramın en önemli özelliği gelecekteki olayları yordayabilme yeteneğidir. Çünkü kuramın bilimsel olarak geçerliliği, sunduğu bu tahminlerin ampirik olarak sınanabilmesi ve doğrulanabilmesiyle mümkündür. Doğrulanamayan yordamalar da kuramda değişikliğe gidilmesini sağlayarak kuramın gelişmesine yardımcı olur. Kontrol. Değerli bir kuramın pratik uygulamalar önermesi de gerekir. Günlük yaşama uygulanamayan bir kişilik kuramının güncelliğini koruyabilmesi zordur. Faydalı bir kuram çevrenin kontrol ve değişimini kolaylaştırır. İnsan yaşamını geliştirici ve iyileştirici öneriler sunan bir kuram, örneğin çocuk yetiştirme, eğitim ve psikoterapi gibi alanlara uygulanabilecek bilgiler içeren bir kuram, güncelliğini de koruyabilecektir. Neden farklı kişilik kuramları vardır? İnsanoğlu evrendeki en karmaşık varlıktır ve psikologlar insanın davranışını incelerken fen bilimcilerinden, parantez içerisinde fizik, kimya, biyoloji, oldukça farklı bir şey gerçekleştirirler. İnsanoğlu kendi dışındaki nesneleri değil, kendi yapısını, kendi doğasını ve özünü tanımlamaya ve anlamaya çalışır. Psikolojinin genç bir disiplin, psikolojiye inceleme alanı olan insanın oldukça karmaşık bir varlık olması ve nesler olarak incelenmeye çok uygun olmaması nedeniyle psikoloji uzun bir geçmişe sahip doğa bilimlerinin ulaştığı kesinliğe ulaşamamıştır. Bu yüzden aynı olguyu açıklamaya çalışan birbirinden farklı yaklaşımların olması kaçınılmazdır. Bunun yanında insan duygusal bir varlık olduğu için nesnel olarak incelenebilme ve inceleyebilme güçlükleri vardır. Parantez içerisinde Karasar 2004. Özellikle kendi kendini ya da türdeşlerini incelemeye kalkışınca bu güçlükler daha da belirginleşir. Bilim adamları fizik gibi nesnel doğaya dönük bir disiplinde bile birbirinden farklı kuramlar ortaya koymaktadır. Karmaşık insan davranışlarının ve kendi kendini incelemenin getirdiği güçlükler göz önünde alındığında birbirinden farklı perspektiflere sahip kuramların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Kişilik konusunda farklı yaklaşımların olması, okuyucunun bu alanın ve bu alanda ortaya konulmuş kuramların bilimsel bir nitelik taşıyıp taşımadığı konusunda şüpheye düşmesine neden olmamalıdır. Kişilik kuramcıları bu alandaki çabaların hangi konular üzerinde odaklanması gerektiği konusunda farklı görüşlere sahiptirler. Bazıları bilinç dışı süreçlere önem verirken, bazıları kişinin öğrenme tarihçesine odaklanmakta, bazıları ise zihinsel süreçlerin incelenmesine öncelik vermektedir. Kuram geliştirme çabasının doğası, kuramcıya özel bir bakış açısına dayalı spekülasyonlar ortaya koyma izni vermektedir. Kuramcılar verilerini toplarken olabildiğince nesnel olmaya özen göstermelidir. Ancak topladıkları verilere anlam verme ve yorumlama işi söz konusu olduğunda öznel davranabilirler. Kuramlar tartışılmaz ve değişmez yasalar olmadığı ve bilimsel olarak sınanmaya açık oldukları için bu özel bakış ve yorumlama süreci onların bilimsel olma niteliğini zedelemez. Her bir kuram kendisini geliştiren kuramcının kişisel geçmişinin, çocukluk yaşantılarının, dünya görüşünün, kişiler arası ilişkilerinin bir yansımasıdır. Gözlem işi ne ölçüde nesnel olursa olsun, gözlenenlerin yorumu kaçınılmaz bir biçimde gözlemcinin bakış açısından etkilendiği ve bu nedenle de öznel olduğu için bugüne kadar birbirinden oldukça farklı birçok kişilik kuramı ortaya konmuştur. Bu konuda birçok farklı kuram olması, kimi okuyucular tarafından kafa karıştırıcı bir durum gibi değerlendirilebilse de, bizim görüşümüz bu farklı kuramların kişiliği anlama çabamıza bir zenginlik kattığıdır. Kişilik konusundaki bu farklı açıklama çabalarına geçmeden önce son bir noktaya değinmek yerinde olacaktır. Bu kitapta tanıtılan kuramlardan bazıları ya da biri okuyucuya diğerlerinden daha anlamlı gelebilir. Kuramlar içinden biri oldukça akla yatkın ve diğerlerinden çok daha üstün olarak değerlendirilebilir. Günümüzde kimi psikologlar da böyle bir yaklaşımla bu kuramlardan birini benimseyip diğerlerinin ileri sürdüğü görüşleri katı bir biçimde reddetmekte ve çalışmalarını ve uygulamalarını benimsedikleri kuram doğrultusunda yürütmektedir. Elbette okuyucunun da böyle bir seçim yapma hakkı vardır. Ancak bizim önerimiz böyle katı bir yaklaşımı tercih etmemektedir. Her şeyden önce bu kuramların her biri farklı bakış açılarına sahip kişilerin çok önemli çabaları sonucunda oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. Hiçbir kuram her konuda bütün doğruları ortaya koymamış olsa da her birinin kim olduğumuzu anlama çabamızda önemli katkıları vardır. Diğer taraftan kuramlar geçerliği kanıtlanmış yasalar ya da tartışılmaz ve değişmez gerçekler değildir. Kuramlar araştırmacılar tarafından insan davranışlarını anlamak, açıklamak, yordamak ve kontrol etmek için geliştirilmiş kavramsal sistemlerdir. Bu kuramlardan hiçbiri mükemmel değildir ve her birinin güçlü ve zayıf yönleri vardır. Bu anlamda önerimiz, her bir kuramı tanımaya çalışırken anlatılanlara o kuramcının bakış açısıyla yaklaşmaya çalışmaktır. Nitekim iyi bir kişilik kuramının içerdiği kavram ve varsayımların birbiriyle tutarlı olması beklenir. Kuramı tanımaya çalışırken bu bakış açısını korumaya çalışarak bir sonuca varılabilir. Peşin eleştiriler yapmadan kuramı kendi bütünlüğü ve kuramcının bakış açısıyla anlamaya çalıştıktan sonra kendi eleştirilerimizi gerçekleştirebilir ve bunları o kuram konusunda yapılan eleştirilerle karşılaştırabiliriz. Kuramların birbiriyle çelişen açıklamalar getirdikleri düşünüldüğünde her durum için tüm kuramların doğru olması mümkün değildir. Bununla birlikte bir kuram kişiliğin bir yönünü, bir başkası ise diğer yönünü açıklamakta daha başarılı olabilir. Burada önerilen yaklaşımı izleyerek çok boyutlu bir bakış açısı kazanmamız ve uygun durumlarda uygun yaklaşımı seçebilmemiz mümkün olacaktır. Bu yaklaşım ayrıca bir kuramın önemli ve faydalı kavramlarını sırf bizim benimsediğimiz kuramcı tarafından değil de bir başkası tarafından geliştirilmiş olduğu için reddetme olasılığımız da azalacaktır. İkinci bölüm. Psikodinamik kuramlar. 19. yüzyılın ikinci yarısında psikoloji, felsefeden bağımsızlığını kazanıp kendi başına bir bilim dalı olmaya başladığında, psikolojinin temel amacı laboratuvar temelli araştırmalarla yetişkin insanların ruhsal yaşamının temel bileşenlerini incelemekti. Yapısalcılık olarak da adlandırılan bu yaklaşımın kurucusu, ilk psikoloji laboratuvarını da kurmuş olan Wilhelm Wundt'tu. Yapısalcılığın temel vurgusu, bilinçli süreçlerin temel birimlerini ve bu süreçler arasındaki ilişkileri yöneten yasaları keşfetmekti. Bu amaçla sinirsel iletinin hızının saptanması ya da farklı bedensel fonksiyonlardan sorumlu beyin bölgelerinin belirlenmesi gibi konularda araştırmalar yürütülüyordu. Ancak bu sıralarda Viyanalı bir nörolog olan Sigmund Freud, hastalarının çoğunun rahatsızlığının fizyolojik olmaktan çok psikolojik nedenlere dayandığını düşünerek yapısalcılıktan oldukça farklı bir yaklaşımla bu sorunları incelemeye başlamıştı. bilinci ruhsal yaşamın merkezi olarak kabul etmek yerine ruhsal yapımızın bir buzdağına benzeter Freud, onun yalnızca çok küçük bir kısmının farkında olduğumuzu ve davranışlarımızın altında yatan bilinç dışı kuvvetli eğilimler olduğunu dile getirmiştir. İnsanın bilinçli ve akılcı bir varlık olduğu yönündeki yaygın görüşün aksine Freud, insanı farkında olmadığı güçlü bilinç dışı etkenlerin yönlendirdiği bir varlık olarak kabul etmekteydi. Bu nedenle fizyolojik laboratuvar çalışmaları yerine çok farklı bir yöntem olan klinik gözlemi, parantez içerisinde vaka çalışmalarını tercih eden Freud, psikolojide yepyeni bir yaklaşımın kurucu olmuştu. Bununla birlikte Freud, kişiliğin doğası üzerine kendisinden önce yıllarca akıl yürütülmüş olmasına rağmen ilk kapsamlı kişilik kuramının da sahibi olarak kabul edilmektedir. Freud'un ortaya koyduğu düşünceler kendi döneminde oldukça tepki toplamıştı. Çocukluk çağında cinselliğin varlığı, insanlar olarak bilinç dışı, cinsel ve saldırgan dürtülerin egemenliği altında oluşumuz ve cinsellik üzerindeki vurgusu, Freud'un yaklaşımında tepkiye neden olan ana konulardı. Freud, bilinç dışı kavramından söz eden ilk bilim adamı olmamakla birlikte, kişiliğimiz ve davranışlarımızı açıklamak için bilinç dışı üzerinde bu denli duran ilk kişiydi. Bugün çok yaygın bir şekilde kabul gören bilinç dışı fikri ve onun davranışlarımız ve kişiliğimiz üzerindeki etkisi, Freud bu fikirleri öne sürdüğünde hiç de hoş karşılanmamıştı. Bilim adamları tarih boyunca kendi değerimize ilişkin duygularımızı sarsan, üç temel şok yaşamamıza neden olmuşlardır. Kopernik, dünyamızın evrenin merkezi değil de güneş sisteminde yer alan birçok gezegenden yalnızca biri olduğunu ortaya koyduğunda, Darwin, canlılar aleminin efendisi değil de yalnızca basit bir üyesi olduğumuzu dile getirdiğinde ve Sigmund Freud, kendi davranışlarımızın farkında olmadığımız bilinç dışı güçlerin güdümünde olduğunu söylediğinde, İnsan olarak rolümüzü ve kendimize atfettiğimiz değeri küçülten her kuramın geniş kitlelerce kolaylıkla ve çabucak kabul görmeyeceği bir gerçektir. Kopernik'in takipçisi olan Galileo, yanmaktan kurtulmak için güneş sistemi konusundaki görüşlerinden vazgeçmeye zorlanmıştır. Thomas Cobbes ise bir Amerikan lisesinde evrim kuramını okutmaya cesaret ettiği için kurşunlanmıştır. Benzer şekilde Freud'un kuramı da başlangıçta oldukça sert tepkilerle karşılanmıştır. Ancak yoğun eleştirilere rağmen kuramını geliştirmeye devam eden Freud, 1939 yılında yaşamını yitirene kadar yazdığı birçok kitap ve makaleyle önemli bir fikir hareketinin önderi olmuş ve psikologları, yazarları, anne babaları ve birçok sıradan insanın düşüncelerini etkilemeyi başarmıştır. Bugün neredeyse bilinç dışı sözcüğünü bilmeyen ve günlük yaşamda benimseyerek kullanmayan çok az kişi vardır. Freud'un kuramının etkisi gerçekten çok geniş olmuştur. Sinema, tiyatro, edebiyat, din, politik kampanyalar, reklamcılık gibi çok farklı alanlarda önemli etkilere sahip olan Freud'un etkisi en açık biçimde bu kitapta yer alan diğer kuramcıların neredeyse hepsinin kendi kuramlarını açıklarken bir referans noktası olarak onun kuramını seçmiş olmalarıdır. Bu nedenle bir kimse Freud'un fikirlerinin bazılarını ya da tamamını reddedebilir, ancak hiç kimse onun psikoloji alanına olan önemli ve sürmekte olan etkisini reddetmeyecektir. Kişilik kuramlarını ve kuramcılarını tanıtmaya başladığımız bu bölümde ilk olarak Freud'un kuramına, daha sonra ise sırayla Adler, Jung, Horney, Fromm, Sullivan ve Erikson'un kuramlarına yer verilmiştir. Bu ilk gruptaki kuramların ortak özellikleri, onları geliştiren kuramcıların başlangıçta psikanalitik bakış açısına sahip olmaları, daha sonra ise kendi kuramlarını geliştirmeleridir. Bu kuramcılar her ne kadar daha sonra kendi kuramlarını geliştirmiş olsalar da, kuramları bilinçten çok bilinç dışı vurgulara sahip olmak, normal insanlardan çok hasta kişiler üzerinde durmak ve görece az sayıda temel güdü üzerine odaklanmak gibi ortak başka özellikleri içermeye devam etmişlerdir. Sigmund Freud'un yaşam öyküsü. Sigmund Freud, 6 Mayıs 1856'da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bugün Çek Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan bir parçası olan Moravya'nın Freiburg şehrinde doğmuştur. O dönem Moravya'da yaşayan Yahudilerin çoğu gibi Freud'un ailesi de yoksuldu ve kiraladıkları tek odalı bir evde oturuyorlardı. Bir yün tüccarı olan babası Freud 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Viyana'ya taşındı ve Freud 1938'de Nazilerin Avusturya'yı işgal etmelerine kadar neredeyse yaşamının tamamını bu kentte geçirdi. Viyana'da Yahudilere yönelik şiddetli düşmanlıklara maruz kalsa da bu kent, Freud'un dünyaca üne kavuştuğu gerçek yurduydu. Freud, tüm eğitim hayatı boyunca parlak bir öğrenciydi. Fransızca ve İngilizcenin yanı sıra Yunanca, Latince, İtalyanca ve İspanyolca bilen Freud, 1881 yılında Viyana Üniversitesi'nden tıp diploması alarak mezun oldu. Bu başarılarının ardında kendisinin üstün zekası ve çalışkanlığı kadar ailesinin desteği de vardı. Freud, tıp fakültesine devam ederken ailenin diğer 8 ferdi 3 yatak odasına paylaşmış. Sigmund Freud için özel bir çalışma odası ayrılmış. Diğer üyeler mumla idare ederken ona çalışmalarını yürütebilmesi için bir lamba tahsis edilmişti. Ancak Freud'un hiçbir zaman konum ve etkinlik olarak doktorluğa çok fazla ilgisi olmayacaktı. Onu yönlendiren daha çok bilgiye ve şöhrete olan açlığıydı. Ve kendisini kısa sürede üne kavuşturacak görkemli bir keşif yapma arzusundaydı. Mezun olduktan sonra hocası olan Ernst Brüch'ün fizyoloji laboratuvarında çalışmayı sürdürdü. Ve burada nitelikli araştırmalar gerçekleştirdi. Bu sıralarda Freud'un geleceği çok belirsizdi. Aldığı ücret çok düşüktü ve önündeki iki genç asistan çalıştığı bu fizyoloji laboratuvarında kariyerini ilerletmesine güçlü bir engeldi. Martha Bernays'la nişanlandıktan sonra Brüch'ün geleceğini başka bir yerde araması yönündeki arkadaşça tavsiyesine uyarak evliliği yürütebilecek parayı kazanabileceği yeni bir işe Viyana Genel Hastanesi'nde doktorluğa başladı. 3 yıl sonra Fransa'nın ünlü tıp adamı Jean-Martin Cagot ile çalışmak üzere 5 aylık bir burs kazandı. Freud hisleri ve hipnozla ilgili ilk tecrübelerini burada kazanacaktı. Viyana'ya döndükten sonra bir daha hiç deneysel çalışma yapamayan Freud, bilinç dışı süreçler, zihinsel yaşantının fiziksel belirtiler üzerindeki etkisi ve cinsel dürtüler, hisleri ve zihinsel yaşam arasındaki etkileşimler üzerine düşünmeye başladı. Ve sonraki 50 yıl boyunca bunu yapmayı sürdürdü. Fransa'da Carcot'un laboratuvarındaki deneyimi, Freud'un klinik kariyerinin başlangıcıydı. Nişanlısı Martha Bernays'a yazdığı mektuplar incelendiğinde onun ateşli, sadık, zaman zaman kıskanç ve sahiplenici bir sevgili olduğu anlaşılmaktadır. 30 yaşında 4 yıl gibi uzun sayılabilecek bir nişanlılık döneminin ardından başlayan evlilikleri mutlu sayılabilecek türden bir ilişkiydi. 3'ü kız, 3'ü erkek olmak üzere 6 çocuk sahibi olan Freud'un en küçük kızı Anna Freud, babasının izinden gidecek ve seçkin bir çocuk psikanalizcisi ve psikanalitik hareketin lideri olacaktı. Kuramında cinselliğe bu kadar ağırlık veren Freud'un cinsel yaşamının sanıldığı kadar hareketli olmadığı bilinmektedir. Freud 30 yaşında evlenene kadar tam bir bakir olarak kalmış, evlendikten sonra da eşine sadık bir koca olmuştur. Gençlik yıllarından itibaren büyük bir keşif yapmak ve ün sahibi olmak isteyen Freud'un bu konudaki birkaç girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu çabalardan biri kokain üzerine yazdığı ve bu maddeyi bağımlılık yapmayan güçlü bir anestetik ve ilaç olarak övdüğü makalesiydi. Freud kokainin zararsız ve etkili bir ilaç olduğuna o denli inanmıştı ki hem kendisi kullanılıyor hem de nişanlısına ve arkadaşlarına da tavsiye ediyordu. Ancak çok geçmeden kokain üzerine yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular nedeniyle Freud'un iddiaları ve kendisi ciddi eleştirilere maruz kalacaktı. Çok büyük bir keşif yapma ve ünlü olma yönündeki çabalarında hayal kırıklığına uğrayan Freud, saygın bir çalışma arkadaşı arayışı içerisinde, tıp fakültesinde okuduğu zamanlarda da birlikte çalışmış olduğu Breuer ile birlikte çalışmaya başladı. O sıralar histeri üzerine ciddi çalışmalar yapan Breuer, incelediği vakaları Freud ile paylaşıyordu. Histerinin tedavisinde hipnozu kullanan Breuer'la yürüttüğü çalışmalar ve ilgilendiği hastalar üzerinde kazandığı deneyim, serbest çağrışım yönteminin ve psikanalizin ortaya çıkmasında büyük katkı sağladı. İkilinin 1895 yılında yazdıkları Histeri Üzerine Çalışmalar isimli kitapta, Freud'un psikoterapi üzerine yazdığı bölüm genellikle psikanalitik yöntemin başlangıcı olarak kabul edilir. Kitabın yayınlanmasının hemen ardından fikir ayrılıkları nedeniyle Freud ve Breuer yolları ayrılmıştır. Freud 1890'ların sonunda ciddi bir nevroz yaşamış ve hem profesyonel hem de kişisel bir yalnızlığa gömülmüştür. Bu dönemde kendi rüyalarını analiz eden, kendi geliştirdiği yöntemlerle iç dünyasını çözümleyen Freud için bu yılların oldukça yaratıcı geçtiğini söylemek de mümkündür. 1900 yılında yayınlanan Rüyaların Yorumu isimli kitap, bu süre boyunca elde edilen içgörüler sonucunda kaleme alınmıştır. İlerleyen yıllarda, parantez içerisinde 1901-1905, Freud 3 önemli kitap daha yayınlamıştır. Günlük Hayatın Psikopatolojisi, Cinsellik Üzerine 3 Deneme, Espriler ve Bilinç Dışı ile İlişkileri. Bu yıllarda yavaş yavaş ün ve saygınlık kazanan Freud'un çevresinde kendisini destekleyen çalışma arkadaşları olmuş ve bu kişilerin sayısı giderek artmıştır. Başlangıçta çarşamba günleri toplanan çalışma arkadaşlarından oluşan bu grup, 1908 yılında Viyana Psikanaliz Topluluğu ismini almıştır. Bu grubun içinde yer alan Alfred Adler, Carl Gustav Jung ve Otto Rank, İlerleyen yıllarda Freud'dan ayrılarak kendi kişilik kuramlarını geliştirmişlerdir. Freud, zaman içerisinde kuramında ciddi değişiklikler yapmıştır. Cinsellik Üzerine 3 Deneme isimli kitabında, yetişkinlik yıllarında yaşanan nevrozun, çocukluk yıllarında ebeveynler tarafından taciz edilmiş olmanın bir sonucu olarak ortaya çıktığını savunan Freud, daha sonraları bu fikrinden vazgeçmiştir. Hastalarının kendisine anlattıklarından yola çıkarak bunu savunan Freud, bu iddianın çok itham edici olduğunu ve bilinç dışının gerçek ve hayal arasında ayrım yapamadığını fark ederek, hastalarının kendine anlattığı şeylerin birer hayal olabileceğini düşünmüş ve bu fikrinden vazgeçmiştir. Freud, çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı, Birinci Dünya Savaşı yıllarında kuramında köklü değişiklikler yapmıştır. İnsan doğasına ilişkin kötümser bakış açısının ve ölüm içgüdüsü kavramının kuramına girişi bu yıllara rastlamaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşananlar ve artan Yahudi karşıtlığı Viyana'yı Freud için tehlikeli bir yer haline getirmeye başlamıştı. Freud'un kitapları da Nazilerin toplu olarak yaktığı kitaplar arasındaydı. Viyana'nın Nazilerce işgalinin ardından nüfuzlu kişiler ve diplomatik ilişkiler sayesinde kendisi ve ailesi Viyana'dan kurtulmayı başarmış ve 1938 yılında kendisini misafirperverce karşılayan İngiltere'ye yerleştirmiştir. Freud'un yaşamının son yılları oldukça zor geçmiştir. Yakalandığı çene kanseri nedeniyle 1923 yılından itibaren 33 operasyon geçiren ve çok ciddi acılar çekiyor olmasına rağmen çalışmalarını sürdürebilmek için birkaç aspirin dışında kendisini uyuşturan ilaçları almayı hep reddeden Freud, bu dönemde tütün kullanma alışkanlığını sürdürmüş ve günde 20 Kuba purosu içmeye devam etmiştir. Yaşamının son günlerinde artık bir işkenceye dönüşen acılarına son vermek üzere doktorundan kendisine yüksek dozda morfin yapmasını istemiş. Doktor da bu isteğini kızı Anna Freud'a da danışmak suretiyle yerine getirmiştir. 23 Eylül 1939'da Londra'da bu şekilde yaşama veda eden Freud'un naaşı, vasiyeti üzerine Yahudi adetlerinin tersine, parantez içerisinde, kendisi zaten bir ateist idi, yakılmış ve külleri en sevdiği Yunan vazolarından birine yerleştirilmiştir. Ardından psikoloji tarihinin en çok tartışılan, en kapsamlı, en verimli, parantez içerisinde, takipçi ya da karşı çıkan diğer kuramların oluşmasına neden olduğu için, kişilik kuramını bırakan, insanoğluna ve davranışının nedenlerine bakış açımızı kökünden sarsan, Freud için psikoloji tarihinin en ünlü siması demek yanlış olmayacaktır. Psikanaliz, temel kavramlar ve ilkeler. Freud'un kişiliğin ve insan davranışının anlaşılması konusundaki en büyük katkısı, bilinç dışı kavramının açıklayışı ve insanların farkında olmadıkları bilinç dışı güçler tarafından yönetildikleri yönündeki görüşleridir. Kuramına psikanaliz ismini veren Freud'un kendisine özgü terapi yaklaşımında aynı isimle anılmaktadır. İnsan doğası, içgüdüler ve psişik enerji, parantez içerisinde libido. Freud, parantez içerisinde 1964, insanların triebe, parantez içerisinde içgüdüler, dürtüler, adını verdiği doğuştan getirilen güçler tarafından güdülendiklerini ifade etmektedir. İnsanın bütün zihinsel ve fiziksel faaliyetleri bu içgüdülerce gerçekleştirilir ve yönlendirilir. Bedenin herhangi bir yönü bir gereksinim hissettiğinde, parantez içerisinde acıkmak, susamak ve benzeri, içgüdü harekete geçer. Harekete geçen içgüdü gereksinim, artmış gerilim veya heyecan şeklinde algılanan psikolojik bir durum yaratır. Bu da kişi tarafından hoş olmayan bir duygu biçiminde yaşanır. Kısacası içgüdü, bedensel bir ihtiyacın psikolojik ifadesi, fizyolojik bir gereksinimin doyurma arzusudur. Örneğin, açlık içgüdüsü beden dokularındaki besin eksikliğinden kaynaklanır ve zihinsel olarak gıda isteği biçiminde temsil edilir. Freud, parantez içerisinde 1964, insan davranışının temel amacının hoş olan şeylere yönelip hoş olmayan şeylerden, parantez içerisinde acıdan, kaçınmak olduğunu belirtmektedir. Haz ilkesi, acıdan kaçınma ve haz duyma, dürtülerin doğurduğu gerilimin azaltılması aracılığıyla gerçekleşmektedir. İçgüdüler, bir denge halinde olan organizmanın gereksinimler nedeniyle yitirdiği dengeyi tekrar kurabilmesi için gerekli işlevi gerçekleştirmeye yarar. Parantez içerisinde Freud, 1963. İçgüdülerin 4 ortak özelliği vardır. Parantez içerisinde Freud, 1964. Kaynak. İçgüdünün temsil ettiği bedensel ihtiyaç. Amaç. Bedensel uyarılmayla ortaya çıkan gerilimin azaltılması, kısacası ihtiyacın doyurulması. Nesne. O içgüdünün doyumunu sağlayabilecek her şey. İtici güç. İçgüdüyü tatmin etmek için kullanılan enerjinin miktarı. İçgüdülerin yapısı konusunda Freud yaşamı boyunca birkaç kez fikrini değiştirmiştir. Önceleri cinsellikle benliği korumayı amaçlayan içgüdüler, parantez içerisinde açlık ve susuzluk gibi, arasında bir ayrım yapmış, ancak kuramının en son şeklinde insanların iki temel içgüdü olan cinsellik ve yıkıcılık tarafından yönlendirildiğini ifade etmiştir. Parantez içerisinde Ivan, 2003. Cinsellik içgüdüsü, Eros. Freud'un kuramında cinsellik alışılmadık geniş bir anlama sahiptir. Cinsel içgüdüler erotik olan ve haz veren tüm yaşantıları belirleyici niteliktedir. Yaşamsal süreçleri korumaya hizmet eden ve türünün devamını sağlayan her türlü içgüdü bu grupta yer alır ve geniş bir biçimde cinsel içgüdü, parantez içerisinde Eros olarak adlandırılır. Cinsel içgüdünün yalnızca genital cinsel arzu ve hazzı içermediğini, daha geniş anlamda tüm bedensel hazlar karşılandığında kullanıldığını anlamak önemlidir. Freud, bu içgüdünün cinsel birleşme ve üremeden daha öte bir şey olduğunu vurgulamak için ona Eros adını vermiştir. Freud, tek bir cinsel içgüdü olmadığını ve her biri erotojenik bölge olarak adlandırılan farklı bir bedensel bölge ya da kaynakla ilişkili birçok güdünün Eros adı altında sınıflandırılabileceğini ifade etmiştir. Aslında Freud'un tüm beden bir erotojenik bölgedir. Ancak psikanalitik kuramda vurgulanan üç önemli erotojenik bölge ağız, anüs ve genital organlardır. Erotojenik bölge uyarılmaya yatkın olan ve uyarılmanın gerilimi yarattığı duyarlı bir beden bölgesidir. Bölgenin amaca göre yönetilmesi gerilimi azaltır ve haz duygusuna yol açar. Parantez içerisinde Hijel ve Ziyekler 1992. Ölüm içgüdüsü. Parantez içerisinde Thanatos. Freud'un en radikal fikirlerinden biri de yaşamın kendi öncesine, yani var olmama durumuna dönme eğiliminde olduğu ve tüm insanların bilinç dışı bir ölüm içgüdüsü tarafından yönlendirildikleri şeklinde düşüncesidir. Yıkıcılık içgüdüleri olarak da adlandırılan ölüm içgüdüsünün işleyişi, yaşam içgüdüleri, parantez içerisinde Eros, açık olmadığı için bunlar hakkında çok fazla bilgi sahibi değiliz. Freud'a göre yaşam var olmama durumuna dönmeyi amaçlar, yani tüm insanlar aynı zamanda bilinç dışı bir ölüm içgüdüsü tarafından yönetilirler. Ölüm içgüdüsünün önemli bir türevi saldırgan dürtülerdir. Yaşam içgüdüleri organizmayı korumak amacıyla ölüm içgüdülerinin karşısında yer alır ve onların enerjilerini dış dünyaya, diğer insanlara çevirir. Görüldüğü gibi yaşam ve ölüm içgüdüleri karşı karşıyadır. Bu iki grup içgüdü aynı zamanda iç içedir ve birlikte çalışırlar. Örneğin yaşamı korumaya yönelik olan yeme davranışı aynı zamanda ısırma, çiğneme ve yutma gibi yıkıcı davranışları da içerir. Cinsel birleşme de dahil olmak üzere her türlü cinsel davranış çok az da olsa saldırganlık içerir. Ya da her türlü saldırgan davranış, cinayet dahi bir ölçüde haz veren boyutlar içerir. Yaşam ve ölüm içgüdüleri çatışma halinde de olabilir. İnsan bir başkasına karşı aşk ve nefret duygularına bir arada sahip olabilir. Parantez içerisinde ambivalans. Bazen de ölüm içgüdüleri baskın gelebilir ve aşk sadist bir yön alabilir. Psişik enerji, parantez içerisinde libido ve kateksis. Açık, gözlemlenebilir davranışların fiziksel enerji tarafından gerçekleştirilmesi gibi zihinsel faaliyetler de sürekli olarak psişik enerjinin harcanmasını içeren dinamik süreçlerdir. Psişik enerji bütünüyle gözlenemeyen özelliktedir. Ve Freud bu enerjiyi belirleyen nörolojik işlevlerin er geç keşfedileceğini, o zamana kadar gerçek yapılar yerine hipotetik yapılar olarak kabul edilmeleri gerektiğini savunmuştur. Her birey aşağı yukarı belirli miktarda psişik enerjiye sahiptir. Eğer bu enerjinin büyük bir bölümü kişiliğin bir boyutu tarafından gasp edilmişse veya patolojik davranış türlerine dönüşmüşse, sağlıklı etkinliklerin sürebilmesi veya diğer kişilik boyutlarının gelişebilmesi için daha az miktarda enerji bulunacaktır. Freud, cinsel içgüdü ile ilişkili gördüğü psişik enerjiye libido adını vermiş, ancak ölüm içgüdüsü ile ilişkili enerji için farklı bir isim kullanmamıştır. Libido tamamen intrapsişiktir ve hiçbir zaman dış dünyaya çıkmaz. Bu enerji, kateksis süreci yoluyla nesnelerin zihinsel sembollerine bağlanmakta ve bu semboller içgüdüsel gereksinimleri doyurmaktadır. Kateksis, bir kişi ya da nesnenin zihnimizdeki sembolüne bağlanan enerji miktarıdır. Psikanalitik kuramda her davranış kateksis ve antikateksis süreçleri ile açıklanabilir. Kateksis, libidonun bir nesneye yönlendirilmesi, antikateksis ise içgüdünün doyurulmasını önleyen iç ya da dış herhangi bir engeldir. İdin, içgüdülerinin doyumu için libidonun bir nesneye yönelmesi kateksise, egonun bu arzuyu bastırmak için sahip olduğu psişik enerjinin bir miktarını kullanması ise antikateksise bir örnektir. Örneğin kişi ne kadar açsa yiyecekle ilgili düşüncelere daha fazla libido yöneltecektir. Ya da küçük bir çocuk annesinin doyurulma, ağzından uyarılma ve temasla ilgili içgüdüsel doyum türleri için bir kaynak olduğunu çabucak öğrenir. Böylece anne için güçlü bir istek geliştirir ve psişik enerjisinin, parantez içerisinde libidosunun, büyük bir bölümünü annesiyle ilgili düşünce, imge ve fantezilere ayırır. Freud'un terimleriyle annesi için güçlü bir kateksis oluşturur. Nesne ne kadar önemliyse, kateksis yani o nesneye bağlanan libido miktarı da o kadar fazla olacaktır. Libido, genellikle seçilen bir diğer yedek objeye doğru yön değiştirebilir. Örneğin kişi belirli bir gıdaya doğru yönelir. Parantez içerisinde kateksis. Ancak eğer bu gıdaya ulaşamazsa başka bir gıdaya doğru da yönelebilir. Yedekleme, parantez içerisinde yön değiştirme yapılırken libidonun yöneldiği nesnenin olabildiğince orijinaline yakın olmasına çalışır. Ancak bu yapılırken dış dünyanın nesnel koşulları ve toplumun izin verdiği ölçüler sınırlayıcıdır. Libido, orijinaline benzeyen ya da onun yerini tutabileceği düşünülen bir nesneye yönlendirilirse de yedekleme tam doyurucu olamaz. Çünkü bir miktar psikolojik gerilim boşaltılmadan kalır, bu da Freud'a göre uygar toplumda yaşamanın bir bedelidir. Freud'a göre modern uygarlığın tüm ürünleri, parantez içerisinde sanat, müzik, edebiyat, yön değiştirmiş cinsellik ve saldırganlık dürtülerinin bir sonucudur. Psişik determinizm ve parafrakslar. Psişik determinizm ilkesine göre ruhsal yapıda gerçekleşen hiçbir şey nedensiz ya da rastlantısal değildir. Tüm zihinsel, parantez içerisinde ve fiziksel davranışlar kendisinden önceki nedenlerle belirlenmiştir ve kestirilmesi, tahmin edilmesi olası yollarla gerçekleşmektedir. Psikanalitik kuramda mucizelere, tesadüflere ya da özgür iradeye yer yoktur. Bazı duygu, düşünce ya da davranışların bize nedensiz ya da tesadüfen gerçekleşmiş gibi görünmelerinin tek nedeni bizim bunlara neden olan öncülleriyle aralarındaki nedensel bağlantıyı kurmamızı engelleyen bilgi eksikliğimizdir. Rastlantısal düşünceler, bilinen bir adın ya da sözcüğün anımsanamaması, dil ve kalem sürçmeleri, bizzat yapılan kazalar, hatalı hareketler, rüyalar ve nörotik davranışların tümünün altında belirli nedenler vardır ki bunlar çoğu kez bilinç dışındadır. Freud, Günlük Hayatın Psikopatolojisi isimli eserinde bu türde pek çok parafraks örnekleri vermektedir. Freudiyen sürçmeler, parantez içerisinde hatalar olarak da bilinen ve Freud tarafından hatalı davranış olarak adlandırılan bu tür davranışlar İngilizceye parafraks olarak çevrilmiştir ve yaygın olarak bu adla anılmaktadır. Parafraksa yol açan öncüler kolay tespit edilebilen yalın nedenler olabileceği gibi karmaşık ve kestirilmesi güç şeyler de olabilir. Örneğin bir randevuyu veya sınavı unutmanın veya geç kalmanın altında açık nedenler olabilir. Parantez içerisinde randevuda görüşülecek kişiye kızgınlık veya sınavda başarısız olma korkusu. Ancak Freud'a göre psişik olayların nedenleri genelde daha karmaşık ve çeşitlidir. Örneğin unutkan bir öğrenci bilinç dışındaki istekleri tarafından da güdülenmiş olabilir. Mükemmel olması için sürekli kendisine baskı yapan ailesini cezalandırmak ve onlara karşı bu tür duygular beslediği için de kendini suçlu hissedip kendisini cezalandırmak ya da diğer başka nedenler gibi. Dil ya da kalem sürçmeleri de Freud'un üzerinde çokça durduğu parafrakslardır. Yapılmasından rahatsızlık duyduğu bir toplantıyı başlatmak zorunda olan genel müdürün toplantıyı açarken "Görüyorum ki bütün üyeler burada. Bu durumda toplantının parantez içerisinde başladığını" demesi gerekirken "sona erdiğini bildirebilirim" demesi ya da kendisini çok önemli gören bir uzmanın konuşması sırasında kendi uzmanlık alanından söz ederken bu konuda gerçekten otorite sayılabilecek kişilerin bir elin parmaklarıyla diyeceği yerde bir parmakla sayılabilecek kadar az olduklarını söylemesi bu tür parafrakslara örnek gösterilebilir. Parafraksların bir diğer türü olan kişinin kendi sebep olduğu kazalar, parantez içerisinde öz zedelenmeler, kendisini cezalandırmak isteğinin bir sonucu olabilir. Aşağıdaki vaka bu tür parafraksların bir örneği olarak gösterilebilir. Kocasının arabasını yoğun trafikte kullanırken aniden fren yapan ve arkadaki arabanın kendisine çarparak çamurluğunu çökertmesine sebep olan bir kadın, hastanın serbest çağrışımları buradaki parafraksın üç bilinç dışı güdüğü ile ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor. 1. Kocası kendisini kötü davrandığı için ona duyduğu kızgınlık duygusu parantez içerisinde arabayı çarpmakla ifade ediyor. 2. İdeal bir eşe uygun olmayan böyle bir saldırganlık duygusu için cezalandırılmak isteği, parantez içerisinde kocası kazayı duyduğu zaman başına gelecekler. 3. Kocasının karşılayamadığı güçlü cinsel arzular, parantez içerisinde bir adamın hastanın kendisi ifadesiyle kuyruğuna bindirilmesi sembolik olarak tatmin ediliyor. Kişilik yapısı, topografik model, bilinç dışı, bilinç öncesi, bilinç. Freud'a göre ruhsal yapımız bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı, parantez içerisinde bilinçaltı olmak üzere 3 düzeyden oluşmaktadır. Topografik model olarak da adlandırılan bu açıklamaya göre kişilik, sözü edilen bu 3 farkındalık düzeyinde işlev göstermektedir. Bilinç dışı. Bilinç dışı, farkında olmadığımız ancak sözlerimizin, duygularımızın ve davranışlarımızın çoğunu yönlendiren tüm istek, dürtü ve güdülerden oluşur. Açık ve gözlenebilir davranışlarımızın bilincinde olsak da bu davranışların altında yatan zihinsel süreçlerin tam olarak farkında olmayız. Bilinç dışının içeriği bilince aktarılmadığı için varlığını kanıtlamak güçtür. Freud, bilinç dışının varlığının yalnızca dolaylı olarak kanıtlanabileceğini belirtmiştir. Örneğin rüyaların, dil sürçmelerinin ve kimi unutmaların altında yatan nedenler bilinç dışıdır. Burada da belirtildiği gibi bilinç dışının içeriği bilince ancak sansürden geçebilecek kadar gizlendikten ve çarpıtıldıktan sonra çıkabilmektedir. Bilinç dışı ruhsal yapının en derin katmanıdır ve içgüdüsel dürtülere ve hatırlandığında kişi açısından fazla tehdit edici olacağı için bir şekilde bastırılmış olan anılara ev sahipliği yapar. Bilinç öncesi. Bilinç öncesi, o an farkında olunmayan, ancak kendiliğinden ya da yeterli bir çaba ile bilince gelmesi mümkün olan yaşantıların ve bilgilerin bulunduğu katmandır. Hatırlayabildiğimiz her türlü anı ya da bilgi bilinç öncesinde yer alır. Freud'a göre bilinç öncesi, bilinç dışı ve bilinç arasında köprü vazifesi görür. Bilinç düzeyinde ancak teropatik bir takım tekniklerle çıkarılabilen bilinç dışı, materyal önce bilinç öncesine getirilir ve oradan da bilince çıkarılabilir. Bilinç. Bilinç ise o an farkında olunan her türlü duyum ve yaşantıların bulunduğu düzeydir. Bilinç, ruhsal yapımızın doğrudan farkında olduğumuz tek düzeydir. Düşünceler bilince iki farklı kaynaktan gelebilmektedir. Birincisi, duyu organlarımız aracılığıyla algıladığımız ve fazla tehdit edici olmayan dış dünyadan gelen bilgilerdir. İkincisi ise ruhsal yapı içinde bilinç öncesinde yer alan, tehdit edici olmayan ve bilinç dışında yer alan ve tehdit edici olmayacak kadar gizlenmiş ve çarpıtılmış olan bilgilerdir. Yapısal model. İd, ego, süperego. Bilinç dışı zihinsel süreçler, Freud'un kişiliğin yapısına ilişkin görüşlerinin temelini oluşturmaktadır. Ancak Freud, 1920'lerin başlarında topografik modeli terk etmemekle birlikte kişiliğin organizasyonuna ilişkin görüşlerini gözden geçirerek kişiliği oluşturan üç yapı olduğunu belirtmiştir. İd, ego ve süperego. Bu aynı zamanda yapısal model olarak da adlandırılan kişilik yapısı modelidir. Kişilik yapıları ile topografik model arasındaki ilişki aşağıdaki figürde gösterilmektedir. Figürde de görüldüğü gibi id'in tamamı bilinç dışında iken ego ve süperego üç bilinçlilik düzeyinde de işlev görmektedir. Freud'a göre bu boyutlar zihnin içinde ayrı bölümler değil, adeta bir resmin renkleri gibi bölümlerin uyum içinde birlikte olduğu bir karışımdır. İd. Türkçe'de ilkel ben olarak da adlandırılan id, o, İngilizce'de it, Almanca es, sözcüğünün Latince karşılığıdır ve kişiliğin ilkel, içgüdüsel yönlerini kapsar. Ruhsal yapının doğumunda var olan bütününden oluşan id, içgüdüleri ve psişik enerjinin tüm kaynağını içerir. Tamamen bilinç dışı düzeyde işlev gösterir ve kişiliğin en eski ve temel bileşeni olarak bedensel süreçlerle, parantez içerisinde içgüdüsel biyolojik dürtülerle yakın temas içindedir. Biyolojik gereksinimleri, psikolojik gerilimlere, parantez içerisinde arzulara dönüştürür. İd'in tek motivasyonu bu içgüdüsel kateksisin boşalması yoluyla ve artan gerilim sonucunda ortaya çıkan nahoşluk duygusundan arınarak haz elde etmektir. Diğer bir deyişle id, haz ilkesi doğrultusunda hareket ederek acıdan kaçınır ve haz elde etmeye çalışır. Tümden mantık dışı ve ahlak dışı olup realite, parantez içerisinde gerçek kavramından yoksundur. İd, sürekli istekleri olan bir çocuk gibi anında haz ister. Bu nedenle de ilk orijinal seçimi engellendiğinde yedek nesne, parantez içerisinde obje imgelerine yönelir. Örneğin biberonundan yoksun kalan bebek parmağını emmeye yönelir. Böylece içgüdüsel gerilimi emme ile giderebilir. Görüldüğü gibi id gerilimi gidermek için önce bunu ortadan kaldıracak nesnenin imgesini oluşturur. İddeki bu mantık dışı, parantez içerisinde irrasyonel, dürtüsel imge üretici düşünce tarzına birincil süreçler denir. Örneğin id, aç bir insana herhangi bir besin maddesinin zihinsel görüntüsünü sağlar. Fakat tek başına bu hayal gerilimi gidermeye yetmez. Birincil süreçler, dürtüleri dizginlemeye, gerçek olanla olmayanı ayırt etme yeteneğinden yoksun, düş yönelimli mantık dışı düşünme tarzlarıdır. İd'in bir ihtiyacı karşılayacak, gerçek nesne ile zihinsel imgeyi birbirinden ayıramaması, eğer doyum sağlayan dış bir kaynak yoksa ölümle sonuçlanabilir. Freud, gelişmekte olan bebeğin en zor görevinin birincil ihtiyaçlarının doyumunu ertelemeyi öğrenmek olduğunu belirtmiştir. Doyumu erteleme kapasitesi çocuğun kendi ihtiyaç ve arzuları dışında gerçek bir dünya olduğunu öğrenmesiyle ortaya çıkar. Bu farkındalık geliştikçe kişilik yapısının ikinci sistemi olan ego ortaya çıkmaya başlar. Ego. Ben sözcüğünün Latince karşılığı olan ego, id'in arzularının ifade edilmesini ve doyurulmasını sağlar. Ego, organizmanın gerçek dünya ile ilişkisini düzenlemek ve dış dünyanın üstesinden gelmesini sağlamak için 6-8. Aylarda idden evrimleşerek gelişir ve idin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. Bebeğin açlığını gidermesi için zihnindeki besin imgesinin gerçekçi bir algıya dönüştürülmesi gerekir. İd bu işlevi gerçekleştiremez. Yalnızca ego, zihindeki imgelerle gerçek dünyadaki nesneler arasında ayrım yapabilir. Bu sayede organizma, oluşan gerilim giderilmeden önce besin elde etme ve tüketmeyi öğrenir. Gerçeklik ilkesi doğrultusunda hareket eden ego, gerilimi azaltacak olan nesnenin dış dünyada karşılığının bulunup bulunmadığını belirleyene dek gerilimin boşaltılmasını geciktirir. Böylece ego, derhal harekete geçmeyi isteyen haz ilkesini geçici olarak erteleyerek gereksinim doyurucu uygun nesneyi bulana dek harekete geçmeye engeller. Egonun gerçekçi düşünmeyi, akıl yürütmeyi, karar vermeyi, problem çözmeyi ve harz ertelemeyi içeren düşünce tarzlarına ikincil süreçler adı verilir. Egonun şekillenmesi, ben, ben olmayan arasındaki farklılaşmaya yol açan yaşantılar sonucu gerçekleşmektedir. Bu daha çok kişinin kendi vücudu ile ilgilidir. Böylece bebek kendine dokunduğu zaman dokunulmuşluk duygusuna yol açtığını, diğer objelere dokunduğunda ise bunu hissetmediğini görecektir. Bebek vücudunun fiziksel haz, parantez içerisinde veya acı kaynağı olduğunu, bu duygunun ise biberon veya annesinin memesinden farklı olduğunu da öğrenir. Ayrıca olgunlaşmakta olan çocuk, idin istekleri için çevreyi doyum kaynağı olarak algılamaktadır. Bu yolla çocuk gerçek ile id imkeleri arasında ayrım yapmayı da öğrenir. Buna gerçeklik sınaması denir. İkinci süreçler içerisinde yer alan gerçeklik sınaması, egonun gereksinimin doyurulması amacıyla bir plan yapması ve bu planın işleyip işlemeyeceğini sınamasıdır. Örneğin üniversiteye giriş sınavı için hazırlanan bir genci düşünecek olursak, birinci süreçler onun istediği üniversiteyi, bölümü kazanmış olduğu anı düşünmesine ve bunun hayalini kurmasına yol açacaktır. İkinci süreçler ise bu amaca ulaşmak için neler yapması gerektiğini, hangi konularda daha çok çalışmaya ihtiyacı olduğunu bulmasını, bu eksikliği ne şekilde gidereceğini belirlemesini, gerekli çalışmaları yapmasını ve bu eksiklikleri giderip gidermediğini belirlemesini sağlayacaktır. İd'in haz arayıcı doğasının aksine ego, gerçeklik ilkesine uyarak ve ikincil süreçler aracılığıyla gereksinimini doyuracak uygun bir nesne ya da uygun çevresel koşullar bulana dek içgüdüsel doyumu erteleyerek organizmanın güvenliğini sağlar ve bütününü korur. Örneğin cinsel dürtüler her an her yerde doyuma ulaştırılamaz. Ego gerçeklik ilkesine uygun olarak bu doyumu ikincil süreçlerle erteler ve doyumun uygun zamanda uygun nesneyle ve uygun yerde gerçekleştirmesini sağlar. Açıkça görülebileceği gibi içgüdüsel gereksinimlerin doyurulmasının önündeki engel her zaman nesnel dış dünyadan gelmez. Ego bu gereksinimlerin doyumunu sağlamaya çalışırken toplumun beklentilerini ve ahlaki standartlarını da dikkate almaktadır. Egonun karşılamaya çalıştığı bu talepler kişiliğin en son gelişen üçüncü sistemine yani süperegoya aittir. Sayfa 22 Ayrım sonu.